Ayrım 18. Neden öldürüldüler? Kurşunlar hepimize. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 230. Profesör Doktor Şengül Hablemitoğlu. Güçlü olanlar kan dökerek güçlü kalıyorlar. Bize Necip Hablemitoğlu'ndan söz eder misiniz? Necip öncelikle birbirini tamamlayan özellikleri olan biriydi. Son derece sevecen, hoşgörülü, aşırı derecede kibar ve çok iyi kalpli bir insandı. Çok iyi bir baba, çok iyi bir eş, arkadaş, dost, kardeş oldu Necip. Bu yapısıyla da ailesini çok sevdi. Ama ülkesini ailesinden çok seviyordu. Ülkesini çok sevdiği için bizi çok sevdiğini, bizi çok sevdiği için ülkesini çok sevdiğini düşünüyorum. Ayrıca Necip Kırım Türk'ü, ailesi Bulgaristan üzerinden 1950'lerin başında Türkiye'ye göç etmiş. Necip bir sürgün toplumunun parçası. Bu duygusal ve sosyal altyapının şekillendirdiği de bir karakteri var. Vatan toprağı kavramını öylesine içselleştirmiş ki, ülkedeki olaylara, dünyaya bakışını, ilgilerini, çalışmalarının kapsamını belirleyen en güçlü motivasyonu da buydu. Bu nedenle de ülkesini çok seviyor. Bazı insanlar vardır, onları biz hemen fark ederiz. Girdiği toplulukta veya bulunduğu yerde sanki etrafında bir ışık hüzmesi varmış gibi dolaşırlar. Necip de öyle bir insandı. Tebessümündeki, gözlerinin içindeki o ışığı, iyi niyetini, sıcaklığını bulunduğu ortama anında yansıtan bir insandı. Çoğu zaman sinirleri alınmış, bazen de çabuk köpürebilen bir insan. Bunun yanında çok çalışkan, çok disiplinli, bir işi yaparken başka bir yerde başka bir işi başından sonuna kadar götürebilirdi. Necip'in bir gazeteci kimliği var. Araştırmacı gazeteci bakış açısı son derece gelişmiş bir insandı. Bir de çok iyi bir öğretim üyesiydi. Karşısına öğrenci statüsüyle kim gelirse gelsin onu evladı gibi algılayan biri oldu Necip her zaman. Bu çok önemli. Öğretim üyesi olmanız, üniversitede gençlerin karşısına içtenliğinizle çıkmanız çok önemli. Çünkü öğrenciler nerede rol yaptığınızı, neymiş gibi gösterdiğinizi hemen sezinliyorlar. Gençleri öyle kandırmak kolay değil. Sevgilerini kazanmak da kolay değil. Çünkü müthiş bir jenerasyon farkı var. 25 yıl boyunca çok sevilen bir hoca oldu Necip. Burada itiraf edilmesi gereken başka bir nokta var. Bunda Necip'in yaşı ilerledikçe artan olgunlaşma düzeyi etken oldu. O babacan hali iyice gelişti. Onun öğrencilerinin sözleri var. Bize dersi anlatırken o savaşta neden biz yoktuk diye hayıflandık hepimiz demişlerdi. Ben biliyorum. Devrim tarihi dersi birinci sınıfların dersi ama üst sınıflardan onu dinlemeye gelirlerdi. Onun amfisi dolup taşardı. Bu çok önemli bir şey. Bugün bunları anlatabilmek, onun ardından bunları söyleyebilmek mutlu bir üzüntü yaşamamızı sağlıyor. Necip'le ilgili çok olumlu şeyler söylendi. Bu bizim için çok büyük bir mutluluk. Her özelliği bir yana, onun tatlılığı, sevecenliği bizim için çok önemliydi. Bir canlıya ufacık bir zarar veremeyecek yapıda bir insandı. Ama böyle bir insandan bu ülkedeki bazı insanların bu kadar nefret etmesini anlamak olanaklı değil. Gelen tehditleri sizinle paylaşır mıydı? Gelen tehditleri paylaşmamaya çalışıyordu. Evdeki bilgisayarımızı o dönemde ortak kullanıyorduk ve zaman zaman aynı e-mail adresini kullandığımız için gelen maillerde gördüğüm şeyler oluyordu. Bir kısmını gizliyordu ama çok çirkin tehditler vardı. Özellikle son birkaç yıldır bu tehditler artmıştı. Bunlara Alman Vakfı temsilcilerinin de tacizleri dahildir. Hem basın hem de meslek hayatına da son vermek istediler, taciz ettiler. Necip radikal dincilerden de fazlasıyla tehdit almış bir insandı. Tehdit her zaman oldu hayatımızda. Koruma talebinde bulunmadı mı? Korumayla ilgili onun bir yorumu vardı. Bunu söylemem lazım. Ondan beni kim koruyacak diyordu. Çünkü o zaman izlenmesi çok daha kolay olacak. Bundan bazı kurumlara güven duymadığı anlamını çıkarabiliriz. Köstebek gibi bir kitabı yazan bir adamın kendisini koruması gereken bir kuruma güven duyması beklenemez herhalde. Gelen elektronik postaların kaynakları bulunamadı mı? Hayır, bir sonuç alınamadı. Bu teknoloji nasıl bir şey anlamıyorum. Bakıyorsunuz bazılarınınki hemen bulunuyor, bazılarınınki ise hiç bulunamıyor. Sizce neden öldürüldü? Bu soruya kadar anlattıklarım neden oldu. Ama yeter mi tüm bunlar bir insanı öldürmeye? Bir insanı öldürmek çok mu kolay? Necip hiçbir zaman korkan bir insan olmadı. Ben Necip'in çok anlamlı yaşadığını düşünüyorum. Tarihe, hem bulunduğu döneme hem de geleceğe iz düştü. Aynı şey Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışları için de geçerlidir. Tarihe iz düşen insanları yok ettiler. Bunlar ülkemiz için çok çok büyük kayıp oldu. Bizim toplum kadar insan birikimini gözden çıkaran bir toplum yok dünyada. Bu insanlar toplumun beyniydi. Toplumun beynini yok ettiler. Ama boşu boşuna da ölmediler. Bu işler nasıl planlanıyorsa gerçekten de nokta seçimler, doğru seçimler yapılıyor her anlamda. Aile yaşamı, bireysel duruş, zeka, kapasite. Her anlamda doğru seçim yapıyorlar aslında. Olay gününü anlatır mısınız? Çarşamba günüydü. Necip ertesi gün Çankırı'da bir toplantıya katılacaktı. Onun hazırlığı içerisindeydi. Ben o sabah evden çıktım. Arabamı birkaç gündür kullanmadığım için arabamın üzerindeki buzları ve karları temizlemeye çalışırken bir aracın bana doğru yaklaştığını fark ettim. Benim aracımla yan taraftaki araç arasında bir araçlık park yeri vardı. Başka bir yığın da yer varken gelip oraya park etti. Aracın içinde iki genç vardı. Son derece neşeli ve keyifliydiler. O sırada dikkatimi birçok şey çekti. Hava soğuk, aracın camları sıkı sıkıya kapalıydı fakat içeriden o saatlerde dini sohbet yayınlayan bir radyo açıktı ama o kadar çok açıktı ki sesi dışarıya kadar geliyordu. Bundan dolayı rahatsızlık duydum. Hele de yanıma gelip park edince çok rahatsız oldum. O arada ben aracımı temizledim, onlara iyice baktım, parktan çıkarken de araçlarının plakasını aldım. Rahatsız olduğum için bunu Necip'e söylemek istedim. Fakülteye gidince arayıp söylerim dedim. Sonra nasıl oldu bilemiyorum, ben Necip'i arayıp bunları söyleyemedim. Bu kadar önemli bir şeyi neden unuttuğumu anlamış değilim. Bunun için kendime çok kızıyorum. Benim için bildik bir gündü. Akşam saatlerinde dersten çıkıp eve geldim. Televizyonda maç vardı. Necip'i aradım ama ulaşamadım. Çocuklar maç izliyorlardı, ben de mutfaktaydım. Saat 20'ye geliyordu. Tekrar Necip'i aradım. O kadar bitkin ve yorgun bir ses tonu vardı ki çok huzursuz oldum duyunca. Alışveriş yaptığını ve eve gelmek üzere olduğunu söyledi. Ben de yemeği hazırladığımı ve beklediğimizi söyledim. Bir süre sonra kapı çalındı. Açtığımda karşımda apartman görevlimizin küçük oğlu vardı. "Arabanızın yanında bir adam yatıyor," dedi. O anda onun Necip olabileceğini düşünemedim. Çocuklara ben bir bakıp geleceğim dedim. Park yerine çıktım. Oraya geldiğimde birkaç komşumuz vardı ve yaklaşmamı istemediler. O anda ben de ölmek istedim. Sadece baktığımı ve işte oldu dediğimi hatırlıyorum. Televizyonlar altyazı geçmişler. O sırada eve telefonlar gelmeye başlamış. Bu kadar kısa süre içerisinde televizyonlar nasıl altyazı geçti anlayamadım. Çocuklar altyazıyı görmüşler. O ikisi koltukta bulduğum manzarayı hiç unutamayacağım. İkisi birbirine yapışmış, küçülmüşler tek çocuk gibi duruyorlardı. O kadar sessiz ağlıyorlardı ki. Onlara artık babanız bizimle değil dedim. Olaydan sonra neler yaşadınız? Çirkinlikler yaşadık ve bu çirkinlikler halka genişleyen, yani bir suya atılmış bir taşın yaydığı halkalar gibi genişleyen çirkinliklerdi. Hem sosyal açıdan hem de toplumsal ve kurumsal açıdan çirkinlikler yaşadık. Başka bir şey de söylemek istemiyorum. Onun dışında olup bitenler zaten Türkiye'nin gözü önünde oldu. Yazılanlar, çizilenler, söylenenler her şey ortada. Ben bunların tümünü tek başlık altında topluyorum. Çirkinlikler yaşadık diyorum. Hala da yaşamaya devam ediyoruz. Sadece bunu söyleyebilirim. Bunlardan en kötüsü benim emniyette geçirdiğim süreçtir. Kendimi hiç affetmiyorum. Hayatımın en büyük hatasıdır. Geçen süre içerisinde bakıp da değerlendirdiğim zaman ben yanlı gibi sorgulandım. Bu çok çirkindi. Doğru düzgün cümlelerimi dönüştüremeyen insanlar, yazıya dökemeyen insanlar, zabıtlar tuttular. Lanet olsun deyip altına imza atıyorsunuz. Ben kendi söylediklerimi kendim yazarım diyecek noktaya geliyorsunuz. Kim ne derse desin, bu ülke çirkinliklerle dolu bir ülke. Tüm olanlara karşın bu ülkeyi seviyorum. Kendime de hayret ediyorum. Bunu çocuklarım da hissediyor, ben de böyle hissediyorum. Olaydan sonra bazı gazeteler derin cinayet dediler. Sizce bunun nedeni neydi? Türkiye'de derin bir medya var. Bir şeyi aşağılamak, karalamak veya değersizleştirmek veya işlevsizleştirmek için derin dersiniz çıkarırsınız. Bu kadar basit. Ancak bu çok ucuz bir strateji, ucuz bir söylem. Türkiye'de artık o derin, bu derin gibi lafları yutacak bir halk yok. Çünkü öyle bir noktaya geldik ki kimin ne kadar derin olduğunu herkes çok iyi biliyor artık. Bu yorumu onların salaklığına veriyorum. Bu yorum Necip için yapılamaz. Basında özgeçmişine hiç değinmedikleri gibi ne gazeteci kimliğine ne akademisyen kimliğine değindiler. Oysa Necip çok ciddi tarih araştırmaları yapan bir insan. Gazetecilik eğitimi almış biri ve çok iyi yetişmiş biri. Buna değinmeyip buna derin demek ve eline dosya tutuşturuluyor demek çok kolay. Çünkü ötekini söylerse Necip haklı olacak. Bilgiye ulaşmak ayrıca bir bilim alanı, biliyorsunuz. Ciddi üzerinde odaklanmak gerekir. Hiç de zor bir şey değil. Necip mesleğinin ona çizdiği kimlik, ona biçtiği giysi dışında hiçbir şey yapmış biri değil. Bu çok önemli. Gazetecilik eğitimi var, akademisyen, öğrencileriyle iletişimi olan bir eğitimci. Bugün her akademisyen hem eğitimcidir, hem araştırmacıdır, hem yazar, hem konuşur, hem anlatır, bunların hepsini yapar. Yani bugün konuşan diğer akademisyen için ben çıkıp bir şey söyleyebilirim çok zaman. Bu işlerin nasıl olduğunu biliyoruz Türkiye'de birilerini hafifletmek, işlevsizleştirmek istediğiniz zaman bunu rahatlıkla yapabilirsiniz. Çirkin tabii. Gelişmemiş ülkelerin, gelişmemiş insanların özellikleri bu. Soruşturma ne aşamada? Soruşturmanın aşamasızlık aşamasında olduğunu söyleyebilirim. Müthiş bir ilgisizliğe terk edilmiş durumda. Benim edindiğim izlenim bu. Tersini bilen ve duyan varsa gelsin açıklasın. Müthiş bir sahipsizleştirme süreci yaşadık. Zaten bu hükümet döneminde de tersini düşünemezdik. Çözülmesin, bulunmasın. Sesi çok çıkanlar var, onlara çok daha ilgi gösteriliyor. İlgi eşitsizliği var Türkiye'de. Olayın ardında kimi ya da kimleri görüyorsunuz? Olayın ardında tek şey ya da çok şey olabilir ama olayın ardında aslında Necip'in kimliği var. Necip'in araştırdıkları var, söyledikleri var, duruşu var. Bunlardan rahatsız olanlar da belli. Bugün geriye baktığınızda olayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Her yerde durup baktığımda, geriye de baktığımda, ileriye de baktığımda, şimdiye de baktığımda bir defa çok insani olmayan bir şey bu. Türkiye savaş süreci yaşayan bir toplum değil ama Türkiye'de sürekli birileri öldürülüyor. Öldürmek insani bir şey değil. Birini öldürmek büyük bir şey. Bunu yapabilecekler anlayabilir, yapamayacaklar anlayamaz. Bunu ne dinle, ne evrensel değerlerle, ne bir ideolojiyle hiçbir şeyle açıklayamazsınız. Onun için yaşadığımızın adını koyamıyorum ben. Sadece insani bir şey değil, ne olursa olsun. Yalnız bir şeye şükrediyorsunuz. Benim ve çocuklarımın, onu seven ve güvenen insanların saygısını azaltabilecek, o güveni sarsabilecek, toplumun gözü önünde Necip'le ilgili bir skandal da yaratılabilirdi. 40 katır mı, 40 satır mı hesabı ölümü tercih edecek hale geliyorsunuz. Skandala karıştırılıyorsunuz ve toplumda değeri düşürülüyorsunuz. Yaşadığımız bu. Bu ülkede bu tür insanlar böyle öldürülmeye şükrediyorlar. Ben eminim ki ölürken de Necip, ben niye ölüyorum dememiştir. İyi ki böyle ölüyorum demiştir. Gerçekten bu çok iğrenç bir şey. Bunu söylerken çok üzülüyorum. Doktor Necip Ablemitoğlu Toplumsal Araştırmalar Derneği'ni kurdunuz. Bununla ilgili bize bilgi verir misiniz? Bu dernek henüz çok yeni. Çok iyi niyetle yola çıktık. Bu derneğin bir tek iddiası var, o da Necip'in adının yaşaması. Bu da çok önemli bir iddia bana kalırsa. Amacı çok açık. Bu soyadının altında bir topluma onun çalışmalarını aktarabilmek, var olan çalışmalarının bir sürekliliğini sağlamak. Tabii bu çok profesyonellik gerektiren bir iş. Derneğin çalıştıkça kendini göstereceğine inanıyorum. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Necip'in eksikliğini şöyle değerlendiriyorum. İnsanlar mevcut durumları tartışırken olayları kanıtlarıyla ortaya koyamıyorlar. Karşımızda öyle bir grup var ki çok lafazan, çok demagog, her şeyi dönüştürerek anlatıyorlar ve kanaat önderleri var Türkiye'de. Ben yaşasaydı Necip'in bugün konuşacağını, yazacağını, çok daha aktif olacağını düşünüyorum. Bu olayı hak etmediğimizi düşünüyorum çünkü çok mutlu bir aileydik. Dolayısıyla lanet ediyorum. Bunu yaptıklarının doğru olduğuna inananlar için söylüyorum. Necip'in yok edilmesinin gerekli olduğunu düşünüp, planlayıp, gerçekleştirenler için söylüyorum. Bu kadar insanın kanının döküldüğü bir toplumun ihya olmasına olanak yok. İnsanların kanı üzerine hiçbir şey inşa edilemez. Güçlü olanlar kan dökerek güçlü oluyorlar. Ama kan üzerine bir şey inşa etmek olanaklı değil. Böyle düşünüyorum. Haziran 2008. Kanije Hablemitoğlu. 18 Aralık benim çocukluğumun bitişi oldu. Daha 11 yaşında olmak, hayatına anlam veren o adamı, babanı, daha doğrusu her şeyini kaybetmek zordu 18 Aralık 2002 akşamı. Bir daha o tatlı ve gülen yüzünü görememek, babanın sana sarılamayacağını ve asla onun yanında hissettiğin kadar güvende hissedemeyeceğini bilmek acıtıyor canını. 11 yaşında olduğuna lanet ediyorsun. Geleceğinden kuşkuların var. Ağlıyorsun ama öyle ya, hiç kimse onu senden alırken acı çekeceksin diye alıkoyamayacaktı kendini, bunu biliyorsun. Acı olanı, babanı senden alanı tanımıyorsun ve neden sorusu içini kemiriyor. Ne uğruna yaptığını, kaç paraya veya hangi amaçla onu vurduğunu bilmiyor, kardeşine sımsıkı sarılıyor ve bomboş bakıyorsun. Sadece gözünün önüne parçalanmış araba lastikleri, garip telefonlar, kapıya gelen ne olduğunu belirsiz paketler ve kuryeler. Neden 11 yaşındasın? Neden daha fazla zaman geçiremedin onunla? Neden onu daha fazla öpemedin? Seni seviyorum diyemedin? Neden bir şey yapamayacak kadar küçüksün? Hayatının ilk ve belki de son duasını ediyorsun o gece. Son bir umutla ve daha bilmiyorsun onun öldüğünü. Daha sonra cenaze arabası babanı senden sonsuza kadar alıp götürmeye geliyor patlayan flaşların eşliğinde. Gazeteci ordusu sen acını yaşamak isterken fotoğraf alabilmek için fırsat kolluyor. İşte o zaman dank ediyor sana. Kısa bir süre bilinçsiz ve tamamen hissiz bakıyorsun ve tekrar kardeşine dönüyorsun. Size destek olmaya geliyorlar, sen sessizce ağlıyorsun. Artık annen ve kardeşinden başka hiçbir şeyin yok. Çaresizlik içinde bırakmayacakmışçasına tutunuyorsun onlara. Zaman geçtikçe acının hafiflediği söylenir. Halbuki ben ve ailem hala bekliyoruz, geçmiyor. Aksine yıllar geçtikçe özlem artıyor. Kaybınıza olan ihtiyacınız gitgide artıyor. Böylesine büyük bir travmadan sonra insanlar size anladığını söylüyor. Acınızı paylaşıyoruz diyorlar. Bundan daha büyük bir yanılgı olamaz bence. Umuyorum kimse bizleri yani geride kalanları anlamak zorunda kalmaz babamın faili meçhul cinayetinden sonra. Sorumluluklar artıyor bir kere. Asla normal bir hayat sürdüremiyor ve devamlı tetikte bekliyorsunuz. Türkiye'nin gerçeği haline gelen bu durum sözde liberal entelektüeller tarafından nedense dikkate alınmıyor. Her geçen gün artık ben Atatürkçüyüm, Türk'üm ve bu ülkeyi bırakmayacağım demek suç haline geliyor. Faşizme onlar maruz kalmışken bir de üstüne faşist damgası yiyorlar. Bir kesim rahatsızken göbeğini kaşıyan kesim hala uyuyor. Devrim şehitleri ailelerini, yaşamlarını ortaya koydu amaçları uğruna. Babamın Türk halkı için kendini feda etmesinin benim için ne kadar gurur verici olduğu kelimelerle ifade edilemez. 18 Aralık benim çocukluğumun bitişi oldu. Hayatımda en çok güvendiğim, üzüldüğümde veya hayal kırıklığı yaşadığımda uzanacağım o sağlam dal kırıldı. Hem de sadece iki kurşunla. Ailesini ve ülkesini her şeyin önünde koyan babam vuruldu. Daha ben sadece bebekken üniversiteden 3 kere atılarak işsiz kaldı ve annem çalışırken bana hem babalık hem annelik yaptı. Okumayı yazmayı her çocuk daha oyuncaklarıyla oynarken öğretti. O benim her şeyim, ben onun sağ koluydum. Annem ve babam donanımlı yetişmemiz için elinden geleni yaptı ve annem hala her gün onun yokluğunda bunu devam ettirmeye çalışıyor. Kadınlara olan saygısı, duygusallığı, yağmurda montsuz veya şemsiyesiz yürüyen insanları gördüğünde kendisininkini çıkarıp vermesi, akıl almaz vicdanı, o içten gülümsemesiyle size ne kadar değer verdiğini göstermesi, sadece onu tanımadan sevebilmeniz için milyonlarca nedenden birkaçı. Necip Hablemitoğlu, babam olmasının haricinde benim gördüğüm en nitelikli aydınlardan biriydi. Bana bildiklerini ve inandıklarını aşılayarak çok küçük yaşlarda inanılmaz bir altyapı hazırlayan babam, halktan iddialarını her ne pahasına olursa olsun destekleyen, her zaman üreten bir araştırmacıydı. Bizler ve Atatürkçü laik Türk halkı onu asla unutmayacak. Huzur içinde uyusun. Temmuz 2008. Hablemitoğlu'ndan notlar. Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı, Muammer Aksoy gibi Cumhuriyet şehitlerinin öldürülmesini planlayanların ortaya çıkarılamayışında olduğu gibi sadece araç olan tetikçilerin kim oldukları, ideolojileri, tabiyetleri, inanç ya da inançsızlıkları önemli değildir. Yanıltıcı olan sadece tetikçilere bakarak yargıya varmaktır. Doğru yaklaşım ise söz konusu Cumhuriyet şehitlerinin faaliyetlerinin en çok hangi dış ülkenin çıkarlarına zarar verdiğini belirsenmesinin yanı sıra aynı kayıpları tekrar vermemek için caydırıcı önlemlerin alınmasıdır. Şeriatçı terörün ve Batı'nın kıskacındaki ülke Türkiye. Bugün Türk ulusunun kendini yönetmek için seçtiklerine bakıldığında çobanlıktan gelenlerden kola içmeye para bulamayanlara kadar uzanan yelpazede Türkiye'nin iç ve dış politikasını ABD'nin çıkarlarına endeksleyenlerin yanı sıra eski deyimle tüyü bitmedik yetimin hakkını fütursuzca çalacak kadar tamahkar, şehit cenazelerini sömürecek ölçüde aşırı muhteris, amacına ulaşma konusunda dün dündür diyebilecek kadar fırsatçı, işini bilen memurunu el üstünde tutacak kadar erdem erdem ve ahlak yoksunu, devletin örtülü ve örtüsüz tüm kıt kaynaklarını savunacak kadar hovarda, prens ünvanını alacak ölçüde küçük burjuva hırsızı niceleri adeta bir resmi geçit yaparlar gözlerinizin önünde. Bunların hepsini tanırsınız. Kimleri Türkiye'yi soyup tekrar yetiştikleri yere kaçarlar? Ve tabii asla idealleri söz konusu olmaz. Kimileri de misyonlarını, sanki Türkiye'nin değişmez yargısıymışçasına büyük bir sadakatle yerine getirmeye devam ederler. Etki ajanları, nüfuz casusları ve Fethullahçılar raporu. Büyük devletlerin belleğinin dostu ve düşmanları için sonsuz olması gerekmektedir. Ya Türkiye'nin bir süredir yönetildiği çapsız yöneticiler ve etki ajanları sayesinde Türk devletinin belleği güdükleştirilmiştir, hatta sıfırlaştırılmıştır. Cumhuriyeti, aydın ihaneti ve düşündürdükleri. Büyük Atatürk gençliğe hitabesinde sanki bugünün fotoğrafını çekmektedir. Ne var ki onun döneminde düşmanın topu tüfeği ile mücadele ediliyordu. Şimdilerde kitle iletişim araçları, borsaları, IMF'si, Dünya Ticaret Örgütü ve her türlü ekonomik ve teknolojik olanakları var düşmanın. Sevri uygulatmak için top ve tüfekle Türkiye'ye güç yetiremeyen düşman, şimdilerde elindeki tüm olanakları kullanıyor aynı amaca ulaşmak için. Onun döneminde sadece bir Vahdettin, bir Damat Ferit, bir Ali Kemal, bir Dürrizade Abdullah vardı. Şimdilerde ise binlerce Vahdettin, Damat Ferit, Ali Kemal, Dürrizade Abdullah var aramızda işbirlikçi olarak. Ve bizi yönetiyorlar. Kaynaklarımızı, onurumuzu, umutlarımızı, geleceğimizi, bağımsızlığımızı, ulusal bütünlüğümüzü parça parça peşkeş çekiyorlar düşmana. Büyük Atatürk'ün ilke ve devrimleri kadar gereksinim duyuyoruz yeni bir Kuvayi Milliye ruhuna. Etki ajanları, nüfuz casusları ve Fethullahçılar raporu. 7 ayrı etnik grubun yaşadığı Fransa'da, 3 ayrı etnik grubun yaşadığı İngiltere'de, 100'ün üzerinde etnik grubun yaşadığı Rusya'da, Fransız, İngiliz, Rus ulusçuluğu hem de yüzyıllardan beri yaşatılırken, 1000 yılı aşkın süredir çeşitli kavimlerin geçiş yolu olmuş ama 1000 yılı aşkın süredir Türklere vatan olan, Türk devletlerine sahne olan, Türkiye topraklarında hem de çoğunluk halinde yaşayan Türklere ulusçuluk yapma hakkını çok görmek ne ölçüde tarihsel gerçeklerle bağdaşır ki? Türk ulusçuluğu ve altı ok. Türkler ağırlıklı olarak asker ocağında, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yaşamakta. Türkleri vergisini kuruşuna kadar ödeyen mükellefler arasında PKK kurşunlarına aldırış etmeksizin Güneydoğu'da ve yurdun ücra köşelerinde mahrumiyet içinde ders veren öğretmenler arasında. Kolunu, bacağını, gözünü kaybetmiş gaziler arasında. Türk bayrağına sarılı tabutlar içinde baba ocağına dönenler arasında. Fabrikalarda, tarlalarda, devlet dairelerinde sefalete mahkum bir gelir düzeyinde çalışmak zorunda bırakılan emekçiler arasında, Türkiye'yi yurt içinde ve yurt dışında yücelten bilim adamları, sporcular arasında, Türkiye devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmezliğine inanan cumhuriyet aydınları arasında, kısaca yönetenler sömürenler değil de yönetilenler sömürülenler arasında görebilirsiniz. Kemal'in askerleri, Vahdettin'in politikacıları. Atatürk döneminde tüm olumsuz siyasal ve ekonomik yetersizliklere rağmen çözümlenen iç sorunlar 10 Kasım 1938'den sonra çözümlenemiyorsa önce bunun nedenlerini ortaya koymak gerekir. İşte unutulan, unutturulan milli merkezler Atatürk'ten bizlere kalıcı bir miras olarak yeniden itibar ve sorumluluk iadesinin yapılması, eski işlevinin kazandırılması gerekir. Bu bir tarihsel borç ve sorumluluktur. Milli merkezler olmadan asla. Türkiye her türlü dış baskı ve müdahaleye karşı hazırda beklemek, sonra da misillemesini yapmak zorundadır. Atatürk Türkiye'si 2000 yılına girerken çıkarlarına ve onuruna sahip çıkmak ve ne mutlu Türk'üm diyene özdeyişini hayata geçirmek zorundadır. Bundesnachrichtendienst ve Kosova sorunu. ABD'yi yönetenlerin gerek kendi ülkelerindeki ve gerekse Asya Avrupa ülkelerindeki tarikatlara yönelik olarak geliştirilmişti. Modelin amacı tarikatların birer sivil toplum örgütü, gönüllü kuruluş olarak itirazsız benimsenmesini, mevcut düzende yer edinerek düzeni değiştirmesini sağlamaktır. Her şeyden önce yapılanmanın bir sistematiği var. Öncelikle bireyin toplumsallaşmasıyla başlayan bu süreç, suya bir taşın atılmasıyla oluşan halkalar gibi bireyi kuşatan çevreler yaratmaya dayanıyor. Bu çevreler eğitim, sağlık ve teknolojiye dayalı iletişim kanalları, ekonomi, politika ve küresel gereksinimleri karşılıyor. Tüm bu çevreleri de kuşatan ve kendi inanç düşünce sistemine göre oluşturan bu toplumsal yapıya işlevsellik kazandırılması, siyasal yani devlet yönetiminde uzlaşmayı ya da paylaşmayı gerekli kılıyor. Fethullah Gülen yapılanmasının tehdit potansiyeli ve varisleri. Atatürk'ün Türkiye'nin çıkarlarını her şeyin üstünde tutan, sınırları belli olmayan, Turancılık gibi ham hayalleri reddeden, akılcı, gerçekçi, bilimsel politikalar üretmesi gerçeğine tipik bir örnek olarak Gagavuzlara, Gökoğuzlara yaklaşımını gösterebiliriz. Ama önce Atatürk'ün genel anlamda dış Türkler için oluşturduğu strateji çerçevesindeki diğer uygulamalarını ana başlıklar halinde ortaya koymak gerekir. Atatürk'e göre Türkiye dışındaki Türklerin Türkiye'ye topyekün göçü asla çözüm değildir. Dış Türkler, bulundukları ülkelerde ulusal kimliklerini koruyarak mevcudiyetlerini sürdürmelidirler. Bu temel politikanın en somut örneklerine Lozan Barış Konferansı tutanaklarında rastlamak mümkündür. Bir şekilde yurt dışından gelen Türk asıllı göçmenleri, kaybedilmiş ülkelerimizin milli hatıraları kapsamında değerlendiren ve gereken önemi veren Atatürk, diğer taraftan antlaşmaya ek, mübadele protokolünde de görüleceği üzere İstanbul'daki Rumlara karşılık yaklaşık 3 kat daha fazla nüfusa sahip Batı Trakya'daki Türklerin yerlerinde kalmalarını, bir başka ifadeyle mübadele kapsamına alınmamaları için kararlılık göstermiştir. Atatürk'e göre Türkiye dışındaki Türklerin kültürel yapılarını koruyup geliştirecek, onları bulundukları ülkelerde eşit ve rahat yaşamalarını olanaklı kılacak politikacıların üretilmesi şarttır. Bu açıdan Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak isteyen özellikle komşu ülkelerin içlerindeki Türk azınlığa karşı duyarlı ve saygılı olma zorunluluğunu hissetmesi sağlanmalıdır. İşte Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, komşu ülkelerle yapılan ikili antlaşmalarda Türk azınlıkların korunmasına ilişkin hükümlerin yer alması bu politikanın bir tezahürüdür. Hatta Atatürk bu anlaşmalarda Türkiye sınırları dışında yaşayan Türklerin temel insan haklarının güvence altında alınmasının yanı sıra bu topraklarda şehit düşmüş askerlerimizin kabirlerini bir araya getirmek suretiyle şehitlikler açılmasını da sağlamıştır. Kemal'in öğretmenleri. Hedef ülkeyi elde tutmanın ya da güçsüz düşürmenin kolay, güvenli ve ekonomik yollarından biri de kontrol edilebilir istikrarsızlık stratejisini uygulamak, bu yolda sürekli politikalar üretmektedir. Bu stratejinin en etkili yolu, önce hedef ülkedeki zaaf noktalarının bir başka ifadeyle yumuşak karın bölgelerinin saptanmasından geçmektedir. Bu bağlamda hedef ülkede mevcut etnik dinsel azınlıkların tüm boyutları ile profilinin çıkarılması ve potansiyelin çok yönlü belirlenmesi, ayrılıkçılığın tahrik ve teşvik edilmesi, tarihsel husumetin körüklenmesi, terörün el altından desteklenmesiyle ekonomik, siyasal, toplumsal kaos ortamının yaratılması, ulusal birliğin zaafa uğratılması, zayıf ve kişiliksiz yöneticilerin desteklenmesiyle hedef ülkenin dış müdahalelere sürekli açık hale getirilmesi gibi. Bu stratejide ikili oynamanın her türlüsü var. Ancak doğrudan düşmanlık yok. Müttefik görünmek ise şart. Ne sizin yıkılmanızı istiyorlar, ne de bölgede emperyalizmin belirlediği güç dengelerini bozacak biçimde kalkınarak güçlenmenizi. Bu stratejinin tüm aşamalarını Türkiye dün yaşadı, bugün de yaşamakta. Kendisini yöneten çapsız Alaturka politikacılar iş başında kaldığı sürece de yaşayacak. Bundesnachrichten Dienst ve Kosova sorunu. Fethullahçılık, cürüm işlemek için kurulan bir teşekküldür. Anayasal düzeni değiştirmek için devleti ele geçirmeyi amaçlamak, cürümlerin yani suçların en ağırıdır. Ayrıca yandaşlarını koruyup kolladığı için de mafya türü çıkar ağırlıklı bir organizasyondur. Fethullahçılık hem laikliğe karşı işlenen suçlar hem de organize suçlar kapsamında değerlendirmeye alınması acilen gereken bir oluşumdur. Uzun vadede siyasal ümmetçiliği öngören ipleri dışarıda bir şeriatçı organizasyonun, Türkiye ve Türk dünyasına her an ihanet beklentisinden başka ne faydası olabilir ki? 28 Şubat sürecine ilişkin bir katkı, organize suçlar ve Fethullahçılar. Devlet güvenliğinin zaafa uğraması pahasına, basit çıkar hesaplarına ya da makamından olma, düşman kazanma korkusuna dayalı ilgisizlik, sorumsuzluk, vurdumduymazlık, fırsatçılık, yandaşlık ve işbirlikçilik gibi tüm olumsuzlukların oluşturduğu bu bataklık zemin, devletin stratejik kurum ve kuruluşları içindeki Fethullahçı fidanların ormanı dönüşmesine yol açacaktır. Köstebek. Fethullahçı ve diğer kökten dinci yapılanmalara karşı devlet erkiyle mücadele yapılmayıp, bu mücadele sadece bir avuç cumhuriyet aydınına, gönüllüsüne bırakılacak olursa, ödenecek bedeller de gitgide ağırlaşacaktır. Köstebek. 18. ayrımın sonu, sayfa 242.